إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين قيمتي kardeşlerim Şura suresinde kaldığımız yerden devam ediyorum. Allah Azze ve Celle bu kitabı Arapça bir kitap olarak peygamberine, Ummul Kura'da yaşayan peygamberine, Mekke'de, memleketlerin anası olan Mekke'de yaşayan, şehirlerin anası, bölgenin başkenti, esas itibariyle dünyanın başkenti olan Mekke'de yaşayan, bu davanın asırlar boyunca başkentliğini yapmış olan, Mekke'de bu davayı ortaya koyduğunu, Hazreti Peygamber'i orada yarattığını ve bu kitabı ihtar etmek için ona indirdiğini ifade etmişti. Ummul Kura'yı, yani Ummul Kura'da yaşayanları, Mekkelileri, Kureyşlileri ve Kureyş'in etkilemiş olduğu civar memleketleri, Arabistan Yarımadası'nda yaşayanları, öncelikle onları ikaz etmek için bu kitap sana indirildi. Demek ki kitabın ilk hedefi elbette ki Arabistan Yarımadası'dır. Ama kitap ve peygamber tüm insanlığa gönderildiğine göre, demek ki Allah Azze ve Celle ilk hedef olarak Arabistan Yarımadası'nı göstermiş olsa da, hakikatte uzak hedef olarak tüm dünya gösterilmiştir. Yakın hedef olarak belki Mekke, orta hedef olarak Mekke'nin civarındakiler, Arabistan Yarımadası ve uzak hedef olarak da bütün dünya. Allah Azze ve Celle Enfal suresinde de öyle buyurur. Yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar ve din tamamen Allah'ın dini oluncaya kadar onlarla savaşın. Yeryüzünde Allah'ın dediği gerçekleşinceye kadar, yeryüzünde İslam medeniyeti tesis edilinceye kadar onlarla savaşın. Allah Azze ve Celle tüm dünyayı Müslümanlara hedef olarak göstermektedir. Fakat burada özellikle Mekke ve civarı ilk hedef olarak gösterilmiştir. Yoksa sadece bu kitap ve peygamber Mekke'ye gelmiş değil, Araplara gelmiş değil. Başka ayetlerde de ki onlara ey Resulüm, inni Resulullahi ileyküm cemi'a. Ben hepinize gönderilmiş peygamberim. Hepinize gönderildim. Bir kavme gönderilmedim sadece. Tüm insanlığa gönderildim. Hatta tüm alemlere tebârekellezî nezzelel furkâne alâ abdihi liyekûne lil âlemîne nezîrâ. Allah Azze ve Celle peygamberini tüm alemlere nezir olarak gönderdiğini Furkan suresinin başında da ifade eder. Sadece Araplara değil, hatta sadece insanlara bile değil, aynı zamanda cinlere de peygamber olarak gönderilmiş olan bir peygamber. Birileri kalkıp onun peygamberliği yalnızca Araplar içindir diyecek olursa reddedilir. Birileri kalkıp onun peygamberliği sadece o dönem içindir derse o da reddedilir. Çünkü Allah Azze ve Celle bu kitabı ve bu peygamberi kıyamete kadar göndermiştir. Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem hadislerinde ben siyah, beyaz, kırmızı, sarı tüm insanlığa gönderildim buyurur. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'i bir kavme gönderilmiş bir peygamber olarak kabul eden ehli kitaptan bazıları ya da onu sadece belirli bir zaman için gönderildiğini iddia edenler, bunlar Kur'an'ı ve sünneti inkar etmektedirler. O günden bugüne peygamberimizden başka bir peygamber de olmadığına göre Allah Azze ve Celle'nin insanları binlerce yıl başıboş bırakmış olması düşünülebilir mi? Önceki peygamberin getirdiği, Hazreti İsa'nın getirdiği kaybolmuş, tamamen bozulmuş bir vaziyette olduğuna göre, ondan sonra da peygamberimizden başka bir peygamber gelmediğine göre, bu peygamberin bütün zamanlara ve bütün mekanlara, tüm insanlara gönderilmiş olması oradan da anlaşılır. Kur'an'ın ifadeleriyle anlaşılır, peygamberimizin ifadeleriyle anlaşılır, aklen de anlaşılır, tarihen de anlaşılır. O son peygamber olarak ve tüm insanlığa gönderilmiştir. Bu kitap tüm insanlığa gönderilmiştir ve bütün zamanlara gönderilmiştir. Ey Resulüm, öncelikli hedefin Mekke ve civarıdır ama esas itibariyle sen bütün insanlığa gönderildiğine göre sen hayattayken Mekke ve civarı fethedilecek, Arabistan Yarımadası fethedilecek ama senden sonra da halifelerin döneminde de bu fetihler devam edecek. Daha sonrasında da devam edecek. Daha sonra yine devam edecek. Ve bu şekilde dünyanın büyük bir kısmında İslam hakim olacak. Ve sonuç itibariyle Roma'ya kadar da gidilecek. Roma'da fethedilecek. İstanbul fethedildiği gibi. Sana bu kitap Mekke ve civarını öncelikle onları uyarman için verildi. Sen Mekke'den çıkartıldın. Mekke'den çıkartılmasının elbette ki birçok hikmetleri var. Mekkeliler belki cahildi, belki putperest ama erkek adamdılar. Mert adamdılar. Kendilerine sığınan kimseyi bedeviler, düşmanları bile olsa o kendilerine sığınan kimse onu teslim etmezlerdi. Kendisine sığınan insanı koruyacak kadar merttiler. Belki putperesttiler, belki cahildiler. Belki zina eder, leş yerlerdi. Ama bir taraftan da bedevi hasletleri vardı. Dava adamlarının bedevi hasletlerini muhafaza etmeleri lazım. Mertlik gibi, yiğitlik gibi, şecaat gibi, cömertlik gibi, kendisine sığınanları korumak gibi bir takım hasletleri muhafaza etmiş olan toplumlara Allah Azze ve Celle bu şerefi nasip eder. Evet, belki o dönemde Bizans var, İran var, Roma İmparatorluğu, diğer taraftan Çin var, Hint var, Çin İmparatorluğu ve Hint İmparatorluğu. Fakat özellikle Roma, Bizans ve İran İmparatorlukları tamamen dünyaya hakim gibi görünüyorlarsa da, kendilerince bir kültürler var gibi görünüyorsa da hakikatte tamamen sapmış bir durumda idiler. Ehli kitap dünyası kitabından tamamen sapmış bir durumda, Allah'a ortak koşuyor bir vaziyetteydi. Belki Mekkeli müşrikleri Allah'a ortak koşuyorlardı. Putlara tapıyorlardı. Onlardan yardım istiyorlardı. Ama Hiç olmasa ellerinde bir kitapları yoktu. Onları frenleyecek, onlara bir kitap geldiği zaman o kitaba iman etmelerine engel olacak olan bir yanlış kitapları ellerinde mevcut değildi. Hristiyanlara gelince ellerinde bir yanlış kitapları vardı. Bozulmuş olan, muharref olan bir kitap. Hazreti İsa'yı tanrılaştırmışlardı. Ondan dolayı artık onların laf anlamaları çok zordu. Anlamayacaklardı. Bugün de hala anlamıyorlar. Müşrikler iman ettiler. Putperestler iman ettiler. Ehli kitap güya bize daha yakında ama onlar iman etmediler. Bakın tarihe, tarih de bunu size söyleyecek. Yahudilere bakın. Kaç tane Yahudi iman etmiş? Bakın Hristiyanlara kaç tanesi iman etmiş? Ama bakın müşriklere, bakın o cahillere, onlar ellerinde onları durduran, hakikate, hakikati anlamalarına engel olan bir kitapları olmadığı için ve başlarında diktatör sistemleri, kralları olmadığı için, bir siyasi düzenleri olmadığı için daha kolaylıkla iman ettiler. Belki önce itiraz ettiler. Belki Hazreti Peygamber'e karşı mücadele verdiler. Belki savaştılar. Fakat daha sonrasında fevç fevç iman ettiler. Topluluklar halinde, kabileler halinde binlerce insan toptan iman ettiler. Çünkü onları durduran, onları frenleyen bir yanlış kitap ve yanlış bir dinleri, güçlü bir dinleri ellerinde yoktu. Putperest kendi dinine zaten inanmıyordu. Yeri geliyordu putlarına sövüp sayıyordu. Dolayısıyla aslında onu durduramayacaktı o yanlış din. Hakikat onlara geldiği zaman onlar düşünmeye başladılar. Ve hiç olmasa Hristiyanlara, Yahudilere nispetle iman etmeleri daha da kolay oldu. Allah Azze ve Celle peygamberini o yüzden Mekke'den seçmişti. Mekkelilerin hem başında bir diktatör düzen yoktu. Özgürdüler bedevi insanlar. Çöl insanı özgür idi. Kendilerine göre bir kültür seviyeleri vardı. Şiir yarışmaları da yapıyorlardı. Mekke o bölgenin başkenti gibiydi. Bir köy değildi. O zamana göre, o bölgeye göre en gelişmiş olan yer orasıydı. Bütün insanlar oraya geliyor, Kabe'yi tavaf ediyor, hac ediyorlardı. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan bu tarafa hac devam ediyordu. Ve biliyorlardı Hazreti İbrahim'i. Bir şeyler biliyorlar, bir şeyler duymuşlardı. Aralarında hanif olanlar vardı. Allah'a şirk koşmamaya çalışan, bu uğurda gayret gösteren, leş yemeyen, zina etmeyen, bir takım şeyleri haram kabul eden insanlar vardı aralarında. İşte Allah Azze ve Celle son peygamberini onların arasından göndermeyi takdir etti. O son peygamberin aşireti de onun yanında yer alacaktı. Her ne kadar onlar Müslüman olmadılarsa da Haşimoğulları, fakat yine de peygamberin yanında yer alıyorlardı aşiretçilik anlayışıyla. Allah Azze ve Celle bütün bu hesapları yapmıştır. Ve Hazreti İbrahim'in bina ettiği Mekke'de dünyaya gelmesini takdir etmiştir. Son peygamberini Hazreti İbrahim'in soyundan gelmesini takdir etti. Hazreti İbrahim'in bina ettiği o Kabe'nin topraklarından çıkardı son peygamberini. Hazreti İbrahim'in duası kabul olmuştu. Rabbena ve ba'as fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatik ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yuzakkihim. Ey Rabbim diyordu Hazreti İbrahim ve İsmail aleyhisselam. Ey Rabbimiz, onların içinden senin o ayetlerini onlara okuyacak, onların nefislerini tezkiye edecek, onları terbiye edecek, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek olan son peygamberi onların içinden gönder. Rabbena veb'as fihim rasulem. Bir resul gönder onların içinden onlara, ey Rabbimiz. Onlara hakikatleri söyleyecek, kitabı ve hikmeti öğretecek olan bir peygamber gönder onlara. Hazreti İbrahim'in duası kabul olmuştu. Ve Hazreti Peygamber oradan çıkmıştı. Hazreti İbrahim o bölgede yaşayanların rızıklarla Allah tarafından rızıklandırılmasını, nimetlendirilmesi için de dua etmişti. Allah o duasını da kabul etmişti. Ey Rabbim diyordu, ben çocuklarımı hiçbir şey bitmeyen, ot bitmeyen şu vadiye yerleştirdim senin rızan için. Sen bana götür dedin, çocuğunu oraya koy dedin. Hanımını ve çocuğunu ben de götürdüm oraya koydum. Hiç kimsenin olmadığı bir yere sana teslimiyet gösterdim. Sen bana oğlunu kes dedin, ben oğlumu kesmeye gayret ettim. Elime bıçağı aldım ve onun boynuna sürdüm. Senin dediklerini ben yaptım. Bu şekilde Hazreti İbrahim Aleyhisselam bu imtihanları kazanınca Allah Azze ve Celle onun duasını kabul etmişti. Ve son peygamber Mekke'den gönderiliyordu. Fıtratları daha az bozulmuş olan insanların içinden gönderiliyordu. Belki Bizans o zamana göre daha kültürlüydü. Ellerinde İncil'leri vardı. Fakat bozulmuş bir şekildeydi. Roma öncelikle önceleri Hristiyanlara zulmetmişti. Binlerce, on binlerce Hristiyanı kılıçtan geçirmişlerdi. Zulmetmişlerdi. Fakat daha sonra asırlar geçince Roma iman etmeye başladı güya. Hristiyanlığa teker teker girmeye başladılar. Fakat onlar mı Hristiyanlığa girdi, Hristiyanlık mı Roma'ya girdi anlaşılamadı. Aslında güya onlar Hristiyanlaşıyorlardı. Ateistler Romalılar. Fakat aslında onlar kendi yanlış kültürlerini Hristiyanlığa da bulaştırdılar. Kendi putperestliklerini Hristiyanlığa da bulaştırdılar. Hristiyanlık onları tevhide davette başarılı olamadı. Şirke düştü. Pavlos'un meydana getirdiği Hristiyanlık. Hazreti İsa'yı tanrılaştıran Hristiyanlık. Bir insana tanrı gözüyle bakan Hristiyanlık onların şirkten kurtulmasını nasıl temin edebilirdi ki? Romalılar kendi dinsizlikleriyle Hristiyanlığı daha da dinsizleştirdiler. Hristiyanlığı daha da bozdular. İşte Allah Azze ve Celle'nin peygamberini onların arasından göndermemesi, Yahudilerin arasından göndermemesinin bir sebebi de buydu. Onlar daha fazla bozulmuşlardı aslında. Ellerinde belki bir kitap var zannediliyor, halen de öyle zannediliyor. Ehli kitap dünyasının, Avrupa'nın, Amerika'nın elinde bir kitap var. Bunlar bize daha yakınlar zannediyor bazıları. Onlarla ilişkiye geçelim diyorlar. Diğerleri dinsizdir diyorlar. Bunların hiç olmasa dini var. Bunların hiç olmasa ahiret diye bir anlayışları var. Peygamberlik diye bir bilgileri var. Kitap diye bir şey biliyorlar hiç olmasa diyorlar. Onlara yaklaşmaya çalışıyorlar. Halbuki tarihe bir bakın. Tarihte putperestler iman ettiler, ehli kitap iman etmedi. Putperestlik, o şekildeki putperestlik silindi gitti yeryüzünden. Özellikle Arabistan Yarımadası'ndan ve hatta buralara kadar milyonlarca kilometre kare bu bölgede açık putperestlik tamamen silindi gitti. Fakat Hristiyanlık ve Yahudilik silinmedi. Demek ki aslında o dinsiz denilenler, o putperestler, o cahiller, o bedeviler hakikati daha çabuk kabul edebildiler. Çünkü onları frenleyen yanlış bir dinleri, güçlü bir dinler ellerinde mevcut değildi. Bir kitapları yoktu, başlarında bir diktatörleri yoktu, özgür insanlardı. Özgür olanlar daha çabuk anlıyorlar meseleyi. İşte ey Resulüm biz sana bu kitabı uyarman için indirdik. Demek ki bu kitap sadece öğüt vermek için gelmedi. Bu kitap aynı zamanda uyarmak için de geldi. Ahiret ile uyarır. Bu dünyada verilecek azap ile uyarır. Ahiretteki azap ile de uyarır. Allah'ın kitabına uyulmadığı zaman bu dünyada toplumun nasıl bozulacağını anlatarak da uyarır. Kitaba uyulmadığında, Allah Azze ve Celle'nin gösterdiği nizama bağlı kanılmadığında insanların nasıl bozulacağı konusunda da uyarır.
her alanda uyarıcı bir kitaptır. Sadece inanç alanında değil, ahlak alanında değil, devlet nizamı gibi bir takım mevzularda da, savaş ve barış gibi bir takım meselelerde de hükümler koyar ve o meselelerde de insanları uyarır. Her alanda uyaran bir kitap. Sana bu kitabı uyarman için indirdik. Bu uyarı yeri gelir onların kapılarını ordularla dayanmayı da gerektirir. Belki Mekke'de bu şekilde davranılmaz. Mekke'de insanların önce düşünmeleri sağlanmak istenilir ve Müslümanların güçlenmesi için beklenilir. Fakat daha sonrasında yeri gelir Müslümanlar ordularıyla dayanır başka devletlerin kapısına ve o şekilde de uyarır. Çünkü o diktatörleri devirmediğiniz müddetçe halklarının meseleyi anlamalarına izin vermeyeceklerdir. O diktatör sistemler devrilmediği, o krallar, o firavunlar devrilmediği müddetçe İslam davetçilerinin oralara gidip İslam'ı anlatmalarına izin vermeyecekler. Ve insanların meseleyi anlamalarına müsaade etmeyeceklerdir. Kendi saltanatlarını bırakmak istemeyeceklerdir. İşte ondan dolayı onların kapılarını ordularla da gidilir. Bu da bir ihtardır. Uyarman için ey Resulüm. Bu kitabı sana indirdik. Uyaracaksın ve hakimiyeti tesis edeceksin. Yeryüzünde hakimiyeti tesis etmek zorundasın. Yeryüzünde gücü ve kuvveti eline geçirmek zorundasın. Çünkü yeryüzünde bir medeniyet kurmakla vazifelisin. Yeryüzündeki diktatörleri devirmekle vazifelisin. Yeryüzünde insanları kulluktan kurtarmakla vazifelisin. Dolayısıyla hakimiyeti ele geçirmelisin. Sadece öğüt vermek için gönderilmedi kitap ve peygamber. Sadece öğütle mi fetihler gerçekleşti? Sadece öğütle mi memleketler fethedildi? Sadece öğütle mi diktatörlükler ve krallıklar devrildi? O krallıklar, o diktatörlükler devrilir, sonra insanlara yine öğüt verilir ve insanlar zorlanılmaz. Yine dinde zorlama yapılmaz ama o diktatörler devrildikten sonra. Dinde zorlama yok ama diktatörler zorlanır. İnsanları kendilerine kul köle yapanlar zorlanır. Çünkü insanlar Allah'ın kullarıdırlar, onların kulları değildirler. Çünkü insanlar Allah'ın dünyasında yaşamaktadırlar, onların dünyasında değil. Çünkü insanlar Allah'ın verdiği rızıkları yemektedirler, onların verdiği rızıkları değil. O halde insanlar Allah'a kul olmalıdırlar, onlara değil. O halde o diktatörlerin zorlanması haktır. Bu insanlar sizin kullarınız değildir denilmesi haktır. Ve hakkın icabıdır. Hak da bunu ister, adalet de bunu gerektirir. Madem ki her şey Allah'ın, o halde tüm insanlar Allah'a kul olmalı, insanlara değil. Adalet de bunu söylüyor, vicdan da bunu söylüyor. Her insandaki sağduyu insana bunu söyler. Bu doğru bir sözdür der. La ilahe illallah'ın doğru olduğunu vicdan kabul eder. Madem ki her şeyi yaratan o, madem ki her şeyin sahibi o, madem her şeyin rızkını veren o, o halde ondan başka bir otorite olmamalı. Vicdan bunu söylüyor, akıl bunu kabul ediyor. Fakat o diktatörler bunu anlamak istemezler çünkü kendilerini kral yapmak istemektedirler. İşte ey Resulüm onları da uyarman için. Herkese bir uyarı olarak bu kitap sana indirildi. Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem hayatı boyunca bu uyarıyı gerçekleştirdi. Kendinden sonra da sahabesi bu uyarıyı yapmaya devam etti. Ve Allah azze ve celle müminlere güç kuvvet verdi. Uyarı yapanlara, görevlerini yerine getirenlere Allah daha sonra güç kuvvet verdi. Önceleri sadece sözlü uyarı yapıyorlar, davette bulunuyorlardı. Fakat daha sonrasında ise ordularla bile gidip ikaz edebilecek düzeye geldiler. Ey Resulüm, sen görevini yap, insanların bir kısmı cennette, bir kısmı da cehennemde olacaklar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağ eline işaret etti. Ve insan işte bunlar cennette ve sol eline işaret etti, işte bunlar da cehennemdedir buyurdu. Allah Resulü'nün sahabesinden birisi hastalanmıştı ve arkadaşlar onu ziyarete gitmişlerdi. Onları görünce ağladı. Neden ağlıyorsun dediler. Dedi ki Allah Resulü'nü şöyle söylerken işittim. Allah bir avuç insan aldı, bunlar cennetlik dedi. Bir avuç aldı, bunlar da cehennemlik dedi. Ben bilmiyorum acaba hangi avucun içerisindeyim. Acaba cennetliklerin içinde miyim, cehennemliklerin içinde miyim bilemiyorum. İşte beni ağlatan budur. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem ashabına hem ümit veriyordu hem de onlara korku veriyordu. Çünkü insan ümitle korku arasında yaşamalı. Bir taraftan cennetten ümit içerisinde olmalı, Allah rahmetinden ümidini kesmemeli. Diğer taraftan da cehennemden korku içerisinde olmalı. Kendisini cennetin baş köşesinde görmemeli. Ya amellerim kabul olmadıysa diye düşünmeli. Nasıl ki talebe imtihanda her zaman sıkıntı içindedir. Bir şeyler yapar ama bilemez yaptığı doğru mudur, yanlış mıdır? Hep sıkıntı içinde yapar. Aynen öyle talebe gibi biz de bu dünyada bir talebeyiz. Dünya bir okul, biz de onun talebesiyiz. Yaptığımız doğru mu oldu, yanlış mı oldu bilemiyoruz. Kabul olacak mı, olmayacak mı onu da bilmiyoruz. Hem zaten insan kendi amelleriyle cenneti kazanamıyor ki. Amellerle sadece Allah'ın rahmetini kazanıyor. Ve sonra Allah'ın rahmetiyle cenneti kazanıyor. Dolayısıyla zaten hakkı değil ki. Allah Azze ve Celle kullarını cennetine koymak zorunda değil ki. O yüzden sürekli bir korku içerisinde olmak lazım. Hem ümit içerisinde olmak hem korku içinde olmak. Bir kısmı cennette, bir kısmı cehennemde, bir ferik, bir fırka cennette, bir fırka cehennemde. Elbette ki salih ameller işleyenler cennette, kötü ameller işleyenler cehennemde. Allah Resulü buyurdu ki, Rabbiniz her şeyi yazdı ve iş bitirildi. Kalem yazdı ve mürekkep kurudu mu ya Resulallah? Evet dediler. Dedi, kalem yazdı ve mürekkep kurudu. O zaman amel neden ya Resulallah? Herkesin yeri belli olduysa o zaman neden amel işliyoruz? Siz de amel işlemeye devam edin. Cennetlik olacaklara cennetlik ameller kolaylaştırılır. Cehennemlik olacaklara da cehennemlik ameller kolaylaştırılır. Cennetlik olacak adam hangi ameller işlemiş olursa olsun, ömrünün sonunda cennetlik ameller işleyecektir. Cehennemlik olan adam da hangi ameller işlemiş olursa olsun, ömrünün sonunda cehennemlik ameller işleyecektir. Siz salih amel işlemeye gayret edin. O şekilde ölmeye gayret edin. Bugünkü halimiz önemlidir. Ama bundan da önemlisi nasıl öleceğimizdir. Bugün buradayız. Bugün namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, Kur'an okuyoruz, İslam'a hizmet etmeye çalışıyoruz. Ama bundan da önemlisi nasıl öleceğimizdir. O yüzden insan nasıl öleceğini bilmediğinden dolayı daima bir yönüyle korku içerisinde kalmalıdır. Hep Allah'a yalvarmalı ve bir taraftan korkmalıdır. Ya Rabbi ayağımı kaydırma, ayağımın kaymasına müsaade etme demelidir. Falana ve filana kızmak suretiyle ayağımın kaymasına müsaade etme. Nefsime uymak suretiyle, şeytana uymak suretiyle ayağımı kaydırma. Ayağımın kaymasına müsaade etme. Hep sürekli böyle bir korku içerisinde olmak. Ya ömrümün sonunda cehennemlik ameller işlemeye başlarsam, ya ayağım kayarsa ve sonra sonunda cehennemlik olursam, hep böyle bir korku içerisinde olmalı. Kur'an'ın usulü budur. Allah Azze ve Celle
sürekli olarak bu yöntemi izler kitabında. Paralel anlatır. Bazen uzun uzun cenneti ama kısaca cehennemi, bazen de kısa bir şekilde cenneti ama uzun uzun cehennemi. Fakat hep ikisi beraberdir. Sadece cennet anlatılmaz, sadece cehennem de anlatılmaz. İkisi beraber anlatılır çünkü insanların moralleri bozulabilirdi. Sadece cehennem anlatılsaydı moraller bozulurdu. Allah'ın rahmetinden ümitlerini kesebilirlerdi. Sadece cennet anlatılsaydı o zaman da şımarırlardı ve kendilerini cennetin baş köşesinde gibi görebilirlerdi. Allah'ın azabı yokmuş gibi düşünebilirlerdi. Şeytan onları Allah'ın rahmetiyle aldatabilirdi. O yüzden hem cennet hem cehennem beraber zikredilir. Konuşmalarda da öyle olmalı. Ne sadece cennet anlatılmalı ne de sadece cehennem. Kur'an'ın üslubunu takip etmeliyiz. Allah Azze ve Celle'nin üslubu budur. Çünkü Allah yarattıklarını bilmektedir. Onlara cehennemle ilgili ayetler ne gibi duygular verecek? Cennetle ilgili ayetler ne gibi duygular verecek? Yaratan onların kalbini bilmektedir. Kitabını da ona göre göndermiştir. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ اُمَّةً وَاحِدًا Eğer Allah dileseydi Resulüm, onları tek bir ümmet yapardı. Sen ihtar etmeye devam et. Sen ihtar et ve bil ki hidayet Allah'tandır. Sen ihtar edeceksin, senin vazifen bu. Sen inzar edeceksin, uyaracaksın, senin vazifen budur. Ama hidayet Allah'ın elindedir. Sen sevdiklerine hidayet edemezsin. Sen herkesin iman etmesini isteyebilirsin ama Allah istemiyor. Çünkü Allah layık olanların iman etmesini istiyor. Allah Azze ve Celle cennetini bedava vermeyecek. Cennetini bedava vermek istemiyor. Dünyayı bedava verdi. Ama cennetini bedava vermek istemiyor. İnsanların layık olmasını istiyor. Çalışacaklar, layık olacaklar. Eğer Allah isteseydi tüm insanları tek ümmet yapar, hepsini Müslüman yapardı. Ama Allah böyle istemedi. Allah'ın takdiri bu şekilde değil ey Resulüm. Allah'ın takdiri herkesin cenneti hakkıyla kazanması, imtihanı geçmeleri, mücadele etmeleri, mücadele sonunda cenneti kazanmaları. Lekad halaknel insane fi kebed. Biz insanı meşakkat içinde yarattık. Mücadele içinde yarattık. Doğumundan ölümüne kadar mücadele edecek. Doğumu bile sıkıntılıdır. Ölümü de sıkıntılıdır. Hayatı da sıkıntılıdır. Sürekli problemlerle karşılaşır. Sürekli imtihanlardan geçer. Sürekli hastalıklarla, belalarla imtihan edilir. Meşakkat içinde doğdu, meşakkat içinde yaşadı, meşakkat içinde de ölecek. Hazreti Peygamber bile ölüm döşeğindeyken terliyordu, ateş basmıştı kendini. Ya Resulallah dediler, çok mu acı çekiyorsun? Sen ki Allah'ın Resulüsün. Evet dedi, biz peygamberler sizin çektiğinizden daha fazla acı çekeriz. Herkes derecesine göre acı çeker. Herkes acı çeker ve Allah Azze ve Celle herkesin acılar çekerek yükselmesini ister. İmtihanlara girerek imtihanları kazanmalarını ister. Cennet bedava olmayacaktır. Cenneti kazandığı zaman bu dünyada çektiği sıkıntıların hiç olduğunu anlayacaktır. Ne kadar sıkıntı çekmiş olursa olsun, cennete girdiği zaman hiçbirini hatırlamayacaktır. Cennetteki bir saat için ömür boyu sıkıntı çekse insan değer. Çünkü o kadar güzeldir ki Allah'ın rızası, Allah'ın cemali ve cennet. Ve cennet nimetleri o kadar güzeldir ki ve Allah Azze ve Celle bu çektiğimiz sıkıntılardan daha fazlasına da layıktır. Sonunda cennet varsa, Allah'ın rızası varsa hiçbir sıkıntının ehemmiyeti yoktur. Ey Resulüm, Rabbiniz böyle istiyor. Rabbin böyle istiyor. Mücadele edeceksiniz.
O yüzden Allah Azze ve Celle kafirleri ve Müslümanları dünyanın değişik bölgelerine dağıttı. Bir bölge tamamen Müslüman değil veya bir başka bölge tamamen kafir değil. Bütün bölgelerde kafir var, Müslüman var. Bütün zamanlara ve mekanlara dağıtıldılar. Neden? Neden kafirler dağıtıldı? Neden Müslümanlar dağıtıldı? Neden aynı memlekette kafir var, Müslüman var? Aynı mahallede kafir var, Müslüman var. Aynı sokakta kafir var, Müslüman var. Bazen aynı evin içerisinde bile kafir var, Müslüman var. Neden? Allah mücadele istiyor da ondan. Her tarafta mücadele olsun istiyor. Bu şekilde insan yükselsin. Okulda hoca ders anlatır, sonra imtihan yapar. Neden? Yükselmesi için, layık olanların yükselmesi için, çalışanla çalışmayanın ayrılması için böyle gerekmektedir. Çalışacak ve bu şekilde kendini geliştirecek. İmtihan olmazsa insan çalışır mı? İmtihan olmazsa çalışanla çalışmayan ayrılır mı? Bu şekilde imtihan ile herkes kendi layık olduğu yere gelecek. Ey Resulüm, senin Rabbin böyle istiyor. Sen neden kendini üzüyorsun? Sen anlatıyorsun diye bazıları, sen anlattığın zaman bazıları kabul etmediği zaman neden üzülüyorsun? Allah onların layık olmadığını biliyor. Sen herkesi layık zannediyorsun. Sen şu insan iman etsin istiyorsun. Onun kalbinin derinliklerini bilmiyorsun. Onun kalbinde ne gibi marazlar var sen bilmiyorsun. Rabbin biliyor. O yüzden ona nasip etmiyor ey Resulüm. Sen üzülüyor. Boşuna kendini üzüyorsun. Sen onların kalbini bilmiyorsun. Kalpte ne gibi marazlar var? Eğer Allah Azze ve Celle bir kalpte temizlik görürse oraya mutlaka iman nasip edecektir. Ama bugün, ama yarın. Ama bugün, ama yarın mutlaka iman nasip edilecektir. Eğer iman nasip edilmiyorsa kalpte temizlik görünmemiştir. Kalpte sadece şehvetler vardır. Şehevi arzularının dışında başka bir şey düşünmemektedir. İlgisizdir. Hakikati aramamaktadır. Hakikate karşı ilgisiz olan, tek ilgisi sadece kadınlar ve mal olan, para pul olan, dünya olan adamı Allah neden iman nasip etsin? Neden onları tek ümmet yapsın? Neden hakikati aramayanları arayanlarla birlikte aynı kefeye koysun? Neden imana ulaşmak isteyenle istemeyeni aynı kefeye koysun, aynı ümmete dahil etsin? Neden bir ümmet yapsın, iki ümmet yapmasın? Hakikati arayanlarla aramayanları neden ayırmasın? Çalışanla çalışmayanı bütün okullar ayırmıyor mu birbirinden? Bütün mürebbiler, bütün hocalar ayırmıyor mu? Allah da Rab'dir, neden ayırmasın? Ey Resulüm, eğer inanmıyorlarsa bazıları, sen kendini helak mı edeceksin? Fezekkir innema ente muzekkir. Sen öğüt ver, hatırlat. Sen hatırlatıcısın. Leste aleyhim bi musaytır. Sen onların başında bir zorba değilsin. Bir diktatör değilsin. Onların içinden hakikati arayanlara Allah hakikati nasip edecektir. İlgi imana ulaşmanın ilk şartıdır. İlgisiz adama Allah iman nasip etmemiştir ve etmeyecektir. Hakikati aramayan adama Allah iman nasip etmemiştir, etmeyecektir. Ey Resulüm, sen herkesin iman etmesini istiyorsun. Halbuki onların içinden bazıları bile bile inkar etmektedirler. İnnellezine keferu sevaun aleyhim e'enzertehum emlem tunzirhum la yu'minun. Onlar ister uyar ister uyarma fark etmez. Onlar iman etmezler. Çünkü onlar hakikati aramamaktadırlar. Onlar iman etmeyeceklerdir. Neden? Çünkü hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim. Allah onların kalplerine ve onların kulaklarına mühür basmıştır. Artık onların kalpleri anlamaz, kulakları işitmez. Ve ala ebsarihim gışave. Ve onların gözleri önünde perdeler vardır. İman etmeyeceklerdir. Sen herkesin iman etmesini istiyorsun. Ve ey İslam davetçileri, Allah isteseydi herkesi tek ümmet yapardı. Madem ki tek ümmet yapmadı, madem ki hepsine iman nasip etmedi, demek ki onlar imanı aramıyorlardı. Onlar bile bile inkar ediyorlardı. Defalarca ikaz edildiler, defalarca iç alemlerinde anladılar. Bazen dış alemden ikaz geldi, bazen iç alemlerinden ikaz geldi. Ve defalarca anladılar ama her seferinde kulaklarını kapattılar. Düşünmek istemediler, o konuyu kapattılar. Konu üzerinde konuşmak istemediler. Şu konuyu kapatabilir miyiz dediler. Yanlarında ölüm konusu açılsa, şu konuyu kapatabilir miyiz dediler. Yanlarında şu Batı medeniyetinin iğrençliği mevzusu açılsa, gerçek medeniyeti aramamız gerektiği, insana uygun medeniyetin İslam olduğu konusu açılsa, onlar konuyu kapatmak istediler. Onlar futboldan konuşmak istediler, onlar müzikten konuşmak istediler. Halbuki şerefli bir varlık olarak yaratılmışlardı. Böyle basit meselelerin peşine düşmemeliydiler. Daha önemli bir davanın peşinde olmalıydılar. Ama onlar hiçbir zaman hakikati aramadılar. O halde onlar Allah neden aynı yapsın? Hakikati aramayan adama Allah neden iman nasip etsin? İslam davetçilerine de söyleniyor bu sözler. Ey İslam davetçileri, anlatıyorsunuz, bazılarının anlamadığını görüyorsunuz. Eğer hakikaten anlamadıysa anlatmaya devam edin. Ama yok, anlıyor da anlamazlıktan geliyorsa, kulaklarını kapatmak istiyorsa, kalbini mühürlemek, kalbini kapatmak istiyorsa, anlamak istemiyorsa, kör olmak istiyor, sağır olmak istiyorsa, hakikati söylemek istemeyen ahraz olmak istiyorsa, o zaman bırakın onları kendi hallerine. Siz onların üzerinde bir vekil değilsiniz. Siz onların vekili değilsiniz. Allah size onlardan dolayı hesap soracak da değildir. Bırakın onları kendi haline. Siz yolunuza devam edin. Siz hakikati arayanları bulun. Anlatın ve bakın gözlerinin içine. Hakikati arıyor mu, aramıyor mu, onun gözlerinde görebilirsiniz. Bakın soru soruyor mu? Bakın ilgileniyor mu? Bakın yoksa hiçbir alakası yok mu? İlgilenmiyor mu? Bakın gözlerine, gözleri size gerçeği söyleyecektir. Eğer gözlerinde hakikati arayan bir hal görüyorsanız devam edin. Yoksa başkasını arayın. Ve üzülmeyin. Eğer anlamıyorsa ya vakti gelmemiştir, o yüzden anlamıyordur. Yahut da belki hiçbir zaman anlamayacak bir insandır, çünkü gerçeği aramamaktadır. Her iki halükarda da çok üzülmenize gerek yok. Ya vakti gelmemiştir, ileride gelecektir. Civciv 21 günde çıkıyor yumurtadan. Çiçek vakti gelmeden açmıyor. Sen yoluna devam et. Sen anlatmaya devam et. Dolayısıyla vakti gelenler iman edeceklerdir. Sen ona bir gün daha mesafe kat ettir. Bir gün gelecek, bir İslam davetçisine nasip olacak. Sen belki ona mesafe kat ettireceksin ve sonra bir başkasına nasip olacak. Bazen başkası ona mesafe kat ettirecek ve belki sana nasip olacak. Sen yoluna devam et. İnanmayanların, inanmak istemeyenlerin, hakikate karşı gözlerini kapatanların kalplerinde maraz olduğunu bil. Onların hepsinin gerçeği arayan insanlar olduğunu zannetme. Onların bir kısmı hakkında Allah Azze ve Celle hayvanlar gibidirler buyuruyor. İnhum illa kel en'am. Başka bir şey değiller, ancak hayvanlar gibidirler. Başka bir şey değildirler. Hayvan gibidirler. Belhum edallu sebile. Hatta hayvanlardan da yol bakımından, hayat tarzı bakımından hayvandan da aşağıdırlar. Sen onu insan olarak görüyorsun. Halbuki Allah kalbindekini bilmektedir. Bazı insanların bir gerçeği, apaçık bir gerçeği göremediğini görüyoruz ve bazen hayretler içinde kalıyoruz. Nasıl anlamıyor, şaşırıyoruz. Nasıl anlamaz? Bazen kendi kendimizi yiyoruz. Nasıl anlamazsın bu gerçeği? Anlamıyor. Sonra ileride biz anlıyoruz onun niye anlamadığını. Kalbindeki maraz ileride daha da büyüyor, büyüyor ve net görülecek hale geliyor. Küçükken herkes göremiyor ama Allah görüyor. Allah ona nasip etmiyor çünkü o maraz varken ona nasip edilmeyecektir. İleride o maraz büyüyor, büyüyor ve onun kalbini tamamen kaplayınca, artık herkesin göreceği hale gelince, o zaman anlıyoruz ki demek ki bu o zaman da bu sebepten dolayı anlamıyormuş. Demek ki layık değilmiş. Allah Azze ve Celle o yüzden buna vermiyormuş. Ey Resulüm, eğer Allah isteseydi herkes tek ümmet yapardı. Allah'ın iradesine teslim ol. Senin iraden geçerli değil, Allah'ın iradesi geçerli. Sen ne istiyorsan iste, Allah böyle istiyor, onun dediği olur. Allah layık olmayanlara vermeyecektir. Ve yeryüzünde bir mücadele olsun diye iki millet meydana getirmiştir. Yeryüzünde iki tane millet var. İslam milleti ile küfür milleti. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem küfür tek millettir buyuruyor. Hepsi aynıdırlar. Tektirler. Şirk içinde olanlar. Bir hakikat bir tanedir. İki tane hakikat yok. Bir doğru vardır, bir de yanlış. Yanlışlar çoktur ama hepsi yanlıştır. Doğru bir tanedir. Yanlış çoktur. Ama sonuçta hepsi yanlış olmakta ittifak halindedir. O yönüyle hepsi bir sayılırlar. Doğru da birdir, yanlış da birdir yani. Dolayısıyla küfür tek millettir. Bazen adı Hristiyan olur, bazen Yahudi olur. Bazen Mecusi olur, bazen Hindu olur, bazen başka bir şey olur. Ama sonuç itibariyle batıl aslında hep aynıdır, şirk içerisindedir. Ve Allah buna müsaade ediyor. Yeryüzünde hakikati arayanlar hakikate ulaşsınlar istiyor. Müslümanlar Allah'ın iradesine teslimiyet göstermelidirler. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ اُمَّةً وَاحِدًا Allah isteseydi onlar tek ümmet yapardı. وَلَاكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ Ama Allah istediğini kendi rahmetine sokar. İstediğini kendi rahmetine sokar. Birisi kalkıp da Allah eğer isteseydi insanların hepsini Müslüman yapardı. Madem ki yapmıyor, o halde insanların kabahati ne diyemez. Demek ki Allah istememiş ki bizi Müslüman yapmamış diyemez. İsteyen önce kul istemeli, ondan sonra Allah ona nasip etmeli. Kula cüz'i irade verilmiştir. Eğer Allah Azze ve Celle zorlayacak olursa o zaman dünya imtihanının ne manası kalır? Eğer Allah zorlarsa, herkesi zorla iman ettirecek olursa, eğer hoca imtihanda talebesine şöyle yaz derse, o zaman imtihan yapmanın ne manası kalır? Talebeyi serbest bırakacak ki, talebeler arasında çalışanı çalışmayandan ayırabilecek. Allah Azze ve Celle insana cüz'i bir irade verdi. Bu iradesini kullanacak. Ondan sonra iradesiyle Allah'ı ve hakikati arayacak. Doğruyu bulmak isteyecek. Ve Allah da külli iradesiyle ona iman nasip edecek. El-Hadi sıfatıyla ona hidayet nasip edecek. Allah istediğine hidayet nasip eder, istediğini kendi rahmetine sokar. Bu ayet, hidayet kendisine geldiği halde hidayete layık olmayıp, hidayet kendisine verilmemiş olanlara bir zulüm yapıldığını göstermez. Yani demek ki Allah, mesela bir kafir şöyle diyemez. Allah eğer varsa, İslam eğer haksa, Allah isteseydi beni kendi dinine sokardı. Demek ki istememiş ki.
ben böyle olmuşum diyemez. Bu Allah'a iftira atmaktır. Allah Azze ve Celle tüm kullarının iman etmesini elbette ister ama cüz'i iradesiyle isteyenlere imanı nasip eder. Kendisine irade vermiştir. O iradesiyle kul hidayeti isteyecek. Ey Rabbim bana doğruyu göster diyecek, araştırma yapacak, kafa yoracak, ilgilenecek. Sonra Allah Azze ve Celle ona hidayeti nasip edecek. Allah bütün kullarının iman etmesini ister. Ama onlar istediği zaman onlara iman nasip eder. Kendi rahmetine istediklerini sokar derken, istediğine iman nasip eder derken, Allah Azze ve Celle birilerine haksızlık yapıyor manasında değil. Kul istediği zaman Allah ona iman nasip eder. Ama kul şunu bilmeli. Ben Allah'ın iradesine rağmen, Allah'a rağmen yine de istersem hidayeti bulabilirim gibi düşünmemeli. Allah istemedikten sonra ben hidayete ulaşamam. Bunu bilmeli. Yine sonuçta hidayeti veren Allah'tır. Bunu bilmeli. Hidayetin kendinden olmadığını bilmeli. Allah'tan olduğunu bilmeli. O manada, yoksa Allah'ı suçlasınlar diye değil. Yani ya Rabbi sen benim hidayetimi isteseydin bana herhalde hidayet nasip ederdin. Demek istememişsin. O halde benim kabahatim ne? Bu şeytanca bir konuşma. Şeytanın ahlakı bu. Şeytan imtihanı kaybetti. Kalbinde bir kibir hastalığı vardı. Onu tedavi etmek için Allah Azze ve Celle Adem'e secde et demişti. Kibrin çözümü, çaresi, ilacı buydu. Secde edecekti. Kibrin çözümü budur. Secde edecek. Tevazu gösterecek. Tevazu gösterecek ki o kibir hastalığından kurtulabilsin. Fakat o tedaviyi kabul etmedi. Sonra da Allah'ı suçladı. Allah Azze ve Celle onu tedavi etmek için Adem'e secde et demişti. Secde etseydi tedavi olmuş olacaktı. Fakat o bu tedaviyi kabul etmedi. Beni ateşten yarattın, Adem'i topraktan yarattın diyerek itirazda bulundu. Sanki Allah bilmiyor onu neyden yarattığını, Adem'i neyden yarattığını. Sonra bu itirazları ve bu kibiri sonucunda Allah Azze ve Celle onu cennetinden kovduğu zaman demişti ki ya Rabbi beni azdırmana karşılık, beni bu günaha sokmana karşılık ben de insanları azdıracağım. Halbuki Allah'a iftira atıyordu, Allah onu azdırmadı. Allah onu tedavi etmek istedi. O hastalık onda zaten vardı. Kibir onda zaten vardı. Allah onu ondan kurtarmak istemişti. Tedavi etmek istedi. Kendisi tedaviyi reddetti. Şimdi de Allah'ı suçluyor. Beni azdırmana karşılık, beni bu günaha sokmana karşılık. Ben de onları günaha sokacağım ya Rabbi diyordu. Günahına devam ediyordu, günahta ısrar ediyordu. Şeytanın ahlakı hem günahta ısrar ediyor hem de Allah'a iftira atıyor, sen beni bu günaha soktun diyerek Allah'ı suçluyor. Bazı kimseler bu gibi ayetlere bakarak, madem ki Allah istediklerini kendi rahmetine sokar, demek ki beni kendi rahmetine sokmak istememiş, demek ki bana hidayet vermek istememiş, o halde benim kabahatim nedir diyemez. Sen hidayeti isteyebilirdin, Allah o zaman sana hidayet nasip edecekti. Ve o zaman seni hidayetine ve rahmetine sokacaktı. Ama sen istemedin. Allah istediğini rahmetine sokar demek, kul isterse ben kuluma hidayet nasip ederim demek. Yoksa Allah elbette ki kullarını zorla hidayete sokacak değildir. O zaman imtihanın bir manası kalmazdı. Ve zalimuna ma lehum min veliyyin ve la nasir. Zalimlere gelince onların ne velisi var, ne dostu var, ne de yardımcısı vardır. Veli edinmek, bazılarını veli edinenler, Allah'tan başkalarını veli edinenler, Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde bu meseleye temas eder. Allah'tan başkalarını veli edindiler. Hatta bundan sonraki ayette de o meseleye devam ediliyor.
اَمِتَّخَذُ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا Allah'tan başkalarını mı veli edindiler yoksa? Allah'tan başkalarını veli edinmek ne demek? Allah'tan başkalarını veli edinenler, dost edinenler, onlar gerçekten onların dostu mudurlar? Kur'an-ı Kerim bu ayetiyle işaret ediyor ki, Allah'tan başka şeyleri dost edinenler aslında onların gerçek dostları değildirler, bunu bilsinler. Amerika'yı dost edinenler bilsinler ki Amerika onların dostu değildir. Allah'ın dışında bir şey dost edinenler bilsinler ki Allah'tan başka dostları yoktur. Onlar onların gerçek dostları değildirler. Allah Azze ve Celle kendinden başka bir velinin ve nasirin olmadığını bize ifade ediyor. Ne ondan başka bir dost var ne de ondan başka bir yardımcı var. Allah'tan başka bir dost yoksa o halde demek ki dost gibi görünenler yalancıdırlar. Bir gün gelir dostunu bırakıverir. Demek ki gerçek dost Allah'tır. Birbirlerini gerçek dost edinmiş olanlar, öyle zannedenler, Allah'ın düşmanlarını dost edinenler ve onları dost zannedenler, لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ Müminler müminleri bırakıp kafirleri dost edinmesinler. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْءٍ Kim bunu yapacak olursa Allah ile arasında hiçbir dostluk kalmaz. Allah ile Allah ile arasında hiçbir dostluk kalmaması demek ne demek? Sen seninle Allah dostluğunu keserse sana daha kim dost olur? Allah senin düşmanın ise bütün dünya dost olsa ne ifade eder? Allah senin dostun olduktan sonra bütün dünya düşman olsa ne yazar? Allah'tan başka dost edinenler, onların dost olmadığını bilsinler. Kur'an-ı Kerim onlar dost değildirler buyuruyor. O Allah'tan başkalarını dost edinmiş olanlar hakkında o zalimler diyor. Demek ki bunlara zalim diyor Kur'an-ı Kerim. Allah'tan başkasını dost edinmiş olanlar zalimdirler. Neden? Çünkü kendilerini cehenneme atmaktadırlar. Kendi kendilerine zulmetmektedirler. Allah'tan başkasını dost edinmekle kendi hayatını da ahiretini de dünyasını da berbat etmektedirler. Dost olmayanları dost edinmek suretiyle kendilerini bu dünyada da ahirette de rezil etmektedirler. Dolayısıyla kendi kendilerine zulmetmektedirler. O halde zalimdirler. Sadece başkasına zulmeden mi zalimdir? Kendisine zulmeden zalim değil midir? Ve sonra o kafirleri dost edinenler aslında kendilerine zulmettikleri gibi çevrelerine de zulmetmiş olmaktadırlar ve birçok insanın da başını belaya sokmaktadırlar. O kafirleri dost edinmelerini sağlamakla onlara da zulmetmiş olmaktadırlar. Nedir veli edinmek? Allah'tan başkalarının veli edinmek, dost edinmek, bunun pratik hayattaki şekli nasıldır? Kim der ki mesela ben Allah'ı bıraktım filanı dost edindim? Kim böyle konuşur ki? Ama Allah'ın yetkilerini Allah'tan alıp da birilerine verenler onları veli edinmiş sayılırlar. Allah'ın yetkilerini, Allah'ın sıfatlarını bazılarına verenler, İnsanlara verenler, onları Allah'ın makamına koyanlar, onları Allah gibi hükmetme yetkisi verenler, Allah gibi insanları idare etme yetkisi verenler, Allah gibi kriter ve kanun koyma yetkisi verenler, insanları o makama getirdikleri takdirde, onlar veli edinmiş olmaktadırlar. Velayetlerini onlara vermiş olmaktadırlar. Bir çocuğun velisi gibi. Bir çocuğun velisi nasıl ki onun üzerinde söz sahibidir. Aynı şekilde eğer senin üzerinde Allah'ın dışında başkaları söz sahibi ise Allah'a değil de insanlara itaat ediyorsan onları veli edinmiş sayılırsın. Yahut da Allah katında falan kişi bizi kurtarabilir gibi inanıyorsan, falan bizi mutlaka Allah katında kurtarır, kıyamet gününde falan kişi bizi kurtaracaktır diye inanıyorsan, halbuki Allah'ın izin vermedikleri şefaat edemez ve o kişiye izin verilecek mi bilinmemektedir. O halde nasıl olur da böyle bir inanca kapılabilir? Bedava cennet isteyenler elbette böyle inançlara sahip olacaklardır. Bedava cennet arzusu içerisindedirler. Onun için böyle inanmak zorundadırlar. Filan zatın Allah katında çok kıymeti var, bizi kurtarır diye inanacaklardır. Halbuki o malum değildir. Acaba ona şefaat izni verilecek mi? Acaba senin için şefaat etmesine izin verilecek mi? Acaba o kendisini kurtarabilmiş mi hele? Bunlar daha belli değildir. Ama bedava cennet arayışı içinde olanlar bazılarına bu yetkiyi vermek isterler. Onları öyle görmek isterler. Onların sayesinde bedava cennete girmek istedikleri için. İşte bunlar da onları veli edinmişlerdir. Kıyamet gününde beni kurtaracak diye inanıyorsa, Sırat köprüsünün başında duracakmış, kendisine tabi olanları köprüden geçirecekmiş, o tarikattan olanların hepsini cennete koyacakmış. Bu şekilde inanan adam onu veli edinmiş olmaktadır. Allah'tan başka birisini veli edinmiş olmaktadır. Ve Kur'an bunu defalarca reddeder. Allah'tan başkalarını veli edinenler defalarca Kur'an'da kınanır. İster Allah'ın yetkisini verin, İsterse onu bir kurtarıcı gibi görün, onu veli edinmiş olursunuz. Sizin üzerinizde hükmetme yetkisini verin, onu veli edinmiş olursunuz. Üzerinizde velayet hakkını ona vermiş oluyorsunuz. Sen bana istediğin gibi hükmedebilirsin demiş oluyorsunuz. Allah ne dediyse dedi. Sen ne dersen ben onu yapacağım. Allah'ın kitabında ne geçtiği önemli değil. Sen ne kanun koyarsan ben sana uyarım. Bu yetkiyi verirseniz onu veli edinmiş olursunuz. Ve bu şirktir. Ve böyle olanlar, Allah'tan başkalarını veli edinenler, ebedi cehennemdedirler. Çünkü bu şirktir. Bunların, Allah'tan başka dost arayanlar, veliler arayanlar, bilsinler ki böyle bir veli yok. Kıyamet günü Allah'tan başkası sizi kurtaramayacak. Peygamber bile olsa baban seni kurtaramayacak. Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem, bu söz şefaat inkar değil, şefaat vardır. Şefaat haktır. Bununla ilgili onlarca hadis vardır. Men zellezi yeşfa'u indehu illa biizni. Ayet-el Kürsi'de de söylendiği gibi, Allah izin verirse bazı kimselere elbette şefaat için izin verilecektir. Allah'ın izin verdikleri şefaat edecektir. Ama Allah kime izin verecek belli değil. Kimler için izin verecek o da belli değil. Dolayısıyla kul böyle bir garanti içinde değildir. O yüzden Hazreti Peygamber toplamıştı akrabalarını ve onlara ey filan oğulları, ey falan oğulları, kendinizi kurtarın, nefsinizi Allah'a satın, ben sizi kurtaramam demişti. Malımdan istediğinizi isteyin ama ben sizi kurtaramam. Ey halam Safiye, nefsini Allah'a sat, ben seni kurtaramam. Ey kızım Fatıma, nefsini Allah'a sat, ben seni kıyamet günü kurtaramam. Allah izin verir, şefaat eder, o başka. Ama onun garantisi yoktur. O yüzden Allah'tan başka veliler edinenler böyle bir garanti mi almışlar da falan kişinin böyle bir
yetkisi olduğuna dair garantileri mi var da onlara güvenmekte, onları veli edinmektedirler?
فَاللّٰهُ هُوَ الْوَل۪ي
Allah işte odur veli olan. İşte odur gerçek velayet hakkına sahip olan. İşte odur üzerinizde tasarruf hakkına sahip olan. İşte odur gerçek veliniz, gerçek hükümdarınız. İşte odur teslimiyet göstermeniz gereken. Allah huvel veli. O Allah veli olanın ta kendisidir. O Allah'tır veliniz. Ondan başka veliler edinenler, ondan başkalarının, ondan başkasının kanunlarına uyanlar, ondan başkasını Allah'ın makamına getirenler, Allah'a değil insanlara itaat edenler, bilsinler ki Allah huvel veli, Allah'tır gerçek veli. Gerçek dostunuz ve gerçek hükümdarınız Allah'tır. Çünkü kainatın sahibi odur. Ve huve yuhyil mevte ve o Allah ölüleri diriltendir. Madem ki ölüleri dirilten sadece Allah'tır, başkalarının böyle bir kudreti yok, o halde veliniz sadece o olmalı. Madem ki başkasının ölüleri diriltmeye kudreti yok, kıyamet günü sizi o diriltecek, yani başkası değil. O zaman o kıyamet gününde sizi dirilttiği zaman kendi kitabına göre sizi hesaba çekecek. Benim kanunlarıma uydun mu uymadın mı diyecek. Falanların kanunlarına uydun mu uymadın mı diye sormayacak sana. Benim kanunlarıma uydun mu diyecek. Madem sen o diriltecek, başkası değil. O halde onun mahkemesinde mahkeme olacaksın. Başka bir mahkemede değil. O halde sadece onu veli edinmelisin. Senin hükümdarın, üzerine velayet hakkına sahip olan, söz sahibi olan sadece o olmalı. Çünkü madem ki o sadece diriltiyor, madem ki sadece onun mahkemesi var, başkasının mahkemesi yok. O halde sadece onun dediği gibi yaşamak zorundasın. Yuhyil mevte, ölüleri diriltir. Şu anda da diriltir yani. Diriltiyor zaten. Ahirette değil sadece. Yuhyi fiil mudari olarak getirilmiş ve şimdiki zaman ve gelecek zamanı içine alır. Geniş zaman ifadesi. Şimdiyi de içine alır, geleceği de içine alır. Şimdi de diriltiyor yani ölüleri, gelecekte de diriltecek yani. Şimdi diriltiyor mu? Evet, her gün görüyoruz aslında. Ölüler her gün dirilmektedir. Hatta vücudumuzda ölüler devamlı dirilmektedir. Buğday kurumaktadır, ölmektedir. Biçilmektedir, öldürülmektedir. Değirmen de un haline getirilmektedir, öldürülmektedir. Pişirilmektedir, ekmek yapılmaktadır, öldürülmektedir. Onu çiğneriz, bir kez daha öldürürüz. Defalarca öldürülmüş olan bu buğday vücudumuza girdiği zaman canlanır. O yediğimiz ölü buğday, ekmek vücudumuza girdiği zaman et olur, hücreler meydana gelir, saç olur, tırnak uzar, sperm olur, o spermden çocuk olur. Defalarca ölmüş olan o buğday vücudumuza girdiği zaman canlanır, dirilir. İki cansızdan canlılar çıkar. Toprak cansız, su cansız ama ondan canlılar çıkmaktadır. Ölüler sürekli olarak dirilmektedir. Kainatta sürekli olarak ölüm ve diriliş olayı vardır. Vücudumuzda da sürekli olarak ölme ve dirilme vardır. Dünkü hücrelerimizin bir kısmı bugün vücudumuzda yok, bir kısmı öldü. Her gün bir miktar hücre vücudumuzda ölmektedir. Her saniye. Ve onun yerine bir kısım hücreler gelmektedir. Bu yerine gelenler vücudumuza girmiş ölü dediğimiz gıdaların sayesinde olmaktadır. Ölüler vücudumuzda sisteme dahil olduğunda sisteme girdiğinde canlanmaktadır. Allah sistemi bilmektedir. Ölü nasıl diriltilir? Hayatı veren odur. Hayat sahibi olan bir varlık nasıl ölür? Ölü mezara girdiği zaman nasıl toprağa dönüşür? Allah sistemi bilmektedir. Ve sistemi tersine çevirmek Allah için zor değildir. Ölüden diriyi yaratır, diriden ölüyü çıkarır ve ölüyü toprağa koyar, toprakta toprağa dönüştürür. Et ve kemik toprağa dönüşür. Bu sistemi tersine çevirdiği zaman yeniden insan canlanıverir. O yüzden Allah Azze ve Celle için kolaydır. İlk kez yaratmak mı zor, ikinci kez yaratmak mı? Elbette ki her şeyin ilki zordur. İlkini başaran ikinciyi başaramayacak mıdır? Ve huve yuhyil mevte, o ölüleri diriltir. Madem ölüleri dirilten odur, o halde veliniz o olmalı. Ondan başkaları, madem ki ölüleri diriltecek bir kudrete ve ilme sahip değiller, o halde onları veli edinmeyin. Onları üzerinizde yetkili kılmayın. Ve huve ala kulli şeyin kadir, ve o Allah her şeye kadir olandır. Madem ki her şeye kadirdir, o halde ölüleri de diriltebilir. Her şeye kadir midir? Şüphe eden adam baksın kainata. Kainata baksın, bir çiçeğe baksın, bir sineğe baksın, bir hücreyi incelesin, bunu yaratan her şeye kadir olduğunu anlayabilir. Çünkü bu çalışmakla olacak bir şey değil. Şöyle bir baksa insan mahlukata, bu kadar şeyin çalışmakla olamayacağını anlar. Mesela ben size desem ki, dün İstanbul'dayken şöyle oldu. Dersiniz ki demek ki dün İstanbul'daymış. Belki otobüsle gelmiş, belki taksiyle, belki uçakla. Üçü de mümkün. Ama mesela desem ki 2 saat evvel İstanbul'dayken şöyle oldu. Artık taksiyle gelmiş olmam mümkün değil. Otobüsle gelmem mümkün değil. Demek ki uçakla gelmişim. İşte nasıl ki bir şeyin şu şekilde olamayacağı belli olunca başka bir şekilde olduğu anlaşılır. 2 saatte otobüsle gelemeyeceğim, taksiyle gelemeyeceğim belli olunca, olduğuna göre uçakla geldiğim anlaşılır. Aynı şekilde şu kadar kainatın çalışmakla olamayacağı meydandadır. Bu kadar sinek, bu kadar böcek, bu kadar balık, bu kadar yıldızlar. Yıldızları bile sayamazsınız. Bırakın mahlukatı. Bırakın sinekleri, böcekleri, balıkları, hayvanları, insanları. Bırakın onları, yıldızları, koskoca yıldızları bile sayamazsınız. Bu kadar galaksiler, 200 milyar galaksi, şu bizim uzayımızda 200 milyar galaksi olduğu tahmin ediliyor. 100 milyar derlerdi eskiden, şimdi 200 milyara çıktılar. Teleskoplar büyüdükçe galaksilerin sayısı çoğalıyor. Hakikatini Allah bilir. Her gün gelişiyor, ilim geliştikçe yeni galaksiler tespit ediliyor. 200 milyar galaksi olduğu tahmin ediliyor şu bizim uzayda. Belki başka uzaylar da var, şimdi başka uzaylar olduğu söyleniyor. Paralel uzay teorileri gündeme geliyor. Bu bizimki yalnızca bir uzaydır deniyor. Başka uzaylar var deniyor. 200 milyar galaksi bizim uzayımızda. Ve bu galaksilerin kiminde 100 milyar yıldız, kiminde 200 milyar yıldız, kiminde 300 milyar yıldız. Bu yıldızların etrafında gezegenler, dünya gibi, Mars gibi, Jüpiter gibi gezegenler var. Uydular var. Bunların aralarında trilyonlarca kilometre mesafeler var. Aklımıza sığıyor mu? 200 milyar galaksi, hepsinde 100 milyar, 200 milyar, 300 milyar yıldız. Bunların etrafında dünya büyüklüğünde gezegenler, uydular. Kimi dünyadan da çok büyük. Ve bunların aralarında trilyonlarca kilometreler var. Aklınıza sığıyor mu bu büyüklük, bu kainat? Allah bu kadar büyük bir kainat yarattı ki, Allah'ın her şeye kadir olduğundan emin olalım, mutmain olalım diye, en ufak bir şüphe kalbimize yol bulamasın, bir vesvese kalbe yol bulamasın, giremesin diye, şu kainata bakan adam Allah'ın her şeye kadir olduğundan şüphesi kalmaz. Hala şüphesi varsa inanmak istemediğindendir. Çünkü hayatını değiştirmeyi göze alamıyor. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Hayatını değiştirmeyi göze alamıyorsun. Görürsen hayatını değiştirmen gerekecek. Görmek istemiyorsun. Şüphe içinde olduğundan değil. Aslında ahiretten şüphe edilemez. Çünkü Allah'ın kudretinden şüphe edilemez. Çünkü kainat ortadadır. Şu kainata bakan Allah'ın kudretinden şüphe edemez. Dolayısıyla ahirette şüphe edemez. Bu kadar mahlukatı ol emriyle yaratan, çünkü bu kadar mahlukat çalışmakla olmaz. Demek ki başka bir yolla oluyor. 2 saatte İstanbul'dan ben taksiyle gelemeyeceğime göre demek başka bir yolla gelmişim. Aynı şekilde şu kainat çalışmakla olamayacağına göre bunca sinek, bunca böcek, bunca dağlar, taşlar, bunların hepsinde bir düzen var, bir nizam var, hepsinde bir takım ilmi şeyler var. Bir sineğin bir kanadını incelesen hayran kalırsın. Toprağı incelesen hayran kalırsın. Üzerine basıp geçtiğin o topraktan nice özellikler var. Koskoca ağaçları fışkırtıyor, içinden elmalar, armutlar fışkırıyor. Bir tohumu incelesen hayran kalırsın. Bunların çalışmakla olamayacağı meydandadır. Demek ki başka bir yolla oluyor. İşte o Allah'ın her şeye kadir olmasıdır. İza kada emran fe innema yekulu leh kun fe yekun. Allah bir şeyin olmasını isterse sadece ol der. Olur. O kadar. Çünkü her şeye kadirdir. Kainata baktığı zaman insan bunu görebilir ve bundan şüphe etmesine mahal yoktur. Kör olmak istiyor demektir. Bundan körlüktür. Görmek istememektir. Hayatını değiştirmeyi göze alamamaktır. Görürse hayatını değiştirmek zorunda kalacak. Ondan korkmaktadır. Bazen sorarlar, Allah neden bunca büyük bir kainat yarattı? Bize bir dünya yeterdi. Aslına bakarsanız bir elma da yeter. Bir armut da yeter ama Allah 10 binlerce çeşit yiyecek ve içecek yarattı. Bize aslında 3-5 tane olsa yeterdi. A vitamininden bir çeşit, B vitamininden bir çeşit verseydi yetmez miydi? Ama Allah 10 binlerce çeşit yarattı. Aynı şekilde trilyonlarca yıldızlar, gezegenler yarattı. Yüzlerce milyar kere yüzlerce milyar. Neden bu kadar yarattı? Bu kadarına ihtiyacımız yoktu. Oralarda başka varlıklar mı var acaba? Diyelim ki yok. Ama Allah yine de israf etmemiştir. Çünkü insanlarda sonsuz bir imanın oluşması için sonsuz bir kainat yaratması gerekiyordu. Sonsuz bir kainat, sonsuz bir iman verir insana. Eğer 3-5 tane olsaydı kalbe şöyle bir vesvese gelebilirdi. Acaba Allah 3-5 tanesini yaptı da gerisini yapamadı mı? Acaba şunlara gücü yetti de şuna gücü yetmedi mi? Acaba karada yürüyenleri yaratıyor da denizde yaşayanları yaratabilir miydi? Suyun içinde yaşayan yaratabilir miydi? Böyle bir vesvese gelmesin diye balıkları, suyun içinde yaşayanları yarattı. Acaba
karada yaşayanları, suda yaşayanları yaratabiliyordu. Havada uçanları yaratabilir miydi? Böyle bir vesvese gelmesin diye havada uçanları yarattı. Acaba hem karada hem denizde yaşayanları yaratabilir miydim? Yarattı. Her türlüsünü yarattı. Acıyı yaratsa, tatlıyı yaratmasaydı acaba tatlıyı yaratabilir miydi? Denilmesin diye onu da yarattı. Her türlü tat yarattı. Küçüğü yarattı, acaba büyüğü yaratabilir miydim? Her türlüsünü yarattım. Her türlü varlığı görerek, sonsuz varlıkları görerek sonsuz bir imana sahip olalım diye. İsraf değil yani. Ol deyince olduruyor zaten. Bir israf söz konusu değil. Mülkünden bir şey eksilmiyor. İsraf etmiyor. Ama aynı zamanda insanlara da sonsuz bir iman vermek için böyle davranıyor. Bu rahmettir. Kullarını şüpheden kurtarmak içindir. Kalplerine bir yol kalmasın. Açık bir kapı kalmasın. Bütün kapıları kapatmıştır. Bunlara rağmen hala şüphe içerisinde olan adam hakikati görmek istemeyen adamdır. Ve Allah onlara iman nasip etmeyecek ve onların kalplerini de mühürleyecektir. Fatırus semavati vel ard. Her şeye kadir olan Allah göklerin ve yerin yaratanıdır. Ve Allah azze ve celle bu şekilde mevzuya devam ediyor. Göklerin ve yerin yaratanı odur. Her şeyi madem ki, her şey madem ki kadir, madem göklerin ve yerin yaratanı odur. Bunu bilmeyen mi var diyeceksiniz? Bilineni mi söylüyor? Kur'an malumu ilan mı ediyor? Bilineni mi bildiriyor? Allah Azze ve Celle'nin yöntemi bu değildir. Bilineni bildirmek için söylemez. Bilinen bir şeyi söyler bazen ama bir şey için söyler. Kafirler de biliyorlardı Allah var. Onlar da biliyordu Allah gökleri ve yeri yaratandır. Başka bir ayette buyuruyor ki ey Resulüm, o müşriklere, putperestlere sorsan, gökleri kim yarattı desen Allah derler. Yeri kim yarattı desen yine Allah derler. Demek ki onlar inkar etmiyorlar. O halde bu ayette Fâtırus semâvâti vel ard demenin faydası ne ki? Zaten göklerin ve yerin yaratanın o olduğunu kabul ediyorlar. Onlara yeniden bunu söylemenin gereği ne ki? Ateistleri mi muhatap alıyor? Kur'an ateistleri muhatap almaz. Çünkü ateizm bir saçmalıktır. Bütün küfür çeşitleri saçmalıktır ama ateizm daha aleni bir saçmalıktır. Çünkü insan şu duvarda bir nokta görse, bunu oraya birisi koymuş, bunu anlayabilir. Bir kalem ve bir el. Bu noktayı buraya koymuş, bunu anlayabilir. Bir nokta bile kendi kendine olmuştur diyecek bir tane akıllı varlık dünyada yoktur. O halde nasıl olur da kainatın tesadüfen yahut da kendi kendine olduğunu söyleyebilir? Kur'an bunu muhatap almaz. Bu saçmalıktır. Konuşmaya bile değmez. Bir nokta kendi kendine olmuyor. Nasıl olur da kainat kendi kendine oluyor? Bunu söyleyen de konuşmaya gerek var mı? Ateiste Allah'ı ispat etmeye ben gerek görmem. O bana bir şeyin kendi kendine olabileceğini ispat etsin. Bir noktanın kendi kendine olabileceğini ispat etsin. Ben de ona Allah'ı ispat etme ihtiyacı duyayım. Madem ki o bana bir şeyin kendi kendine olamayacağını söylüyor, olabileceğini iddia edemiyor. Şurada bir çay kaşığı görse bunu yapan bir fabrika var anlar, bunu yapan bir usta var anlar. Karın üzerinde bir ayak izi görse buraya bir insan basmış, bu bir ayakkabının izidir, bir insanın izidir, bunu anlar. Kardaki bir ayak izi o ayağın sahibini gösteriyor. Duadaki bir leke, bir nokta, bir harf, onun bir yapanın olduğunu gösteriyor. Bir şeyin tesiriyle onun meydana geldiğini gösteriyor. Nasıl olur da kainatın kendi kendine olduğunu söyleyebilir? Kur'an böylelerini muhatap almaz. Kur'an şirkle mücadele eder. Ateizmden çok şirkle mücadele eder. İnsanlar Allah'ı kabul eder yani. Göklerin ve yerin yaratıcısı olduğunu kabul ederler ama Allah'a ortak koşarlar. Allah Azze ve Celle bununla mücadele eder. Burada göklerin ve yerin yaratanı olan Allah buyuruyor. Göklerin ve yerin yaratanıdır buyuruyor. Ebu Cehil de zaten bunu biliyordu ve Allah diyordu zaten. Neden bunu onlara tekrar söylüyor? Yani ey insanlar, madem ki göklerin ve yerin yaratanı odur, o halde neden ona itaat etmiyorsunuz? Başka bir şey söylemek için bunu söylüyor. Göklerin ve yerin yaratanı olduğunu kabul ediyorsunuz. O halde neden başkalarına itaat ediyorsunuz, ona itaat etmiyorsunuz? Neden hayatınıza onu karıştırmıyorsunuz? Neden özgür olmaya kalkışıyorsunuz? Allah'ın dünyasında yaşayıp nasıl özgür olabilirsiniz? Allah'a karşı özgür olamazsınız. Allah'a teslim olun, nefsinize karşı özgür olmuş olursunuz. Allah'a itaat edersen nefsine itaatten kurtulursun. Nefsine esir olmaktan kurtulur, özgürleşirsin. Ama Allah'a karşı özgürlük olamaz. Allah'ın dünyasında yaşıyorsun. Onun verdikleriyle besleniyorsun. Onun verdiği vücudu kullanıyorsun. Nasıl özgür olabilirsin? Ve ey insanlar, neden insanlara itaat ediyorsunuz da Allah'a değil? Göklerin ve yerin yaratıcısı olduğunu biliyorsunuz. Kur'an burada bunu tekrar ederken bilinen bir şey söylemek için söylemiyor. Göklerin ve yerin yaratanı, bunu bilmeyen mi var? Allah Azze ve Celle madem ki o, bunu kabul ediyorsunuz. O halde neden ona ortaklar koşuyorsunuz? Neden Allah'ın yetkilerini insanlara veriyorsunuz? Ceale lekum min enfusikum ezvaca. Size kendi nefislerinizden, sizin kendinizden eşler yarattı. Ve min el en'ami ezvaca. Hayvanlardan da, davarlardan da, koyun ve keçiden de çiftler yarattı. Yezra'kum fi, sizi bu şekilde çoğaltıyor, dünyada yayıyor, çoğaltıyor sizi. Böyle bir sistem kurmuş yani. Evleniyorsunuz, dişi var, erkek var ve bu şekilde nesiller dünyaya geliyor ve devam edip gidiyor. Allah böyle bir kanun koydu. Yezra'kum fi, sizi bu şekilde rahimlerde veya dünyada, bu böyle bir nizam ile sizi dünyada çoğaltıyor ve nesilleri meydana getiriyor. Böyle bir nizam kurmuş. Neyse ki mislihi şey, onun benzeri yok. Allah gibisi yok denilmemiş. Onun misli yok. Onun misli gibisi yok buyurulmuştur. Onun misli zaten yok demek yani. Misli gibisi de yani ona yakın bir şey de yok. Onun misli zaten yok. Ama misline yakın da yok. Hani şöyle misli yok deseydi sadece, akla şöyle bir şey gelir. Misli yokmuş ama acaba ona yakın bir şey var mı? Acaba onu mu ifade etmek istiyor? Misli yok dedi. Misli gibi yok demedi. Acaba misli gibisi var mıdır? Böyle bir soru akla gelmesin diye Allah Azze ve Celle misli gibisi de yok buyuruyor. Aynısı yok. Sıfatlarıyla aynı onun gibi olan yok. Diyeceksiniz ki biz işitiyoruz, Allah da işitiyor.
onda olan işitme sıfatı bizde de var. O biliyor, biz de bazı şeyleri biliyoruz. Onun ilim sıfatı var, bizde de az bir şey ilim var. O görüyor, biz de görüyoruz. Bazı sıfatları bizde de var. Misli gibi olmuyor muyuz? O her şeyi görüyor. Misli olmuyorsun. Sen her şeyi görmüyorsun. O her şeyi işitiyor. Sen her şeyi işitmiyorsun. O her şeyi biliyor. Sen bazı şeyleri. Dolayısıyla misli gibi olmuyorsun. Ve sonra sendeki o sıfatlar ondandır. O verdiği için sende onlar var. Ama ondaki sıfatlar kendindendir, başkasından almış değil. O her şeyi görendir, başkasından almadı. Sen Allah'tan aldın da görüyorsun bazı şeyleri. O her şeyi işitendir, kendindendir sıfatları. Senin sıfatın, benim sıfatım ondandır. Dolayısıyla onun misli gibi yine olmamış olmaktadır. Biz görüyoruz, biz işitiyoruz, biz biliyoruz, biz konuşuyoruz. Allah'ın sıfatları bizde de var denilebilir ama Allah'ınki gibi değil. Bu şekilde Allah Azze ve Celle kendisinin misli gibisinin olmadığını ifade ederken, acaba böyle bir iddia mı var ki ona mı cevap veriyor? Hani böyle bir şey akla gelebilir. Böyle bir iddia mı var? Allah gibisi var diyen mi var ki? Haşa, böyle bir şey iddia eden de yok. Çünkü eğer ikinci bir ilah olsaydı gökte ve yeryüzünde kargaşa olurdu. Gökte ve yeryüzünde madem ki kargaşa yok, demek ki onun bir benzeri yok, onun gibisi yok. Eğer olsaydı ilahlar arası çatışma olurdu. Bir memlekette iki tane devlet olmaz. İki tane başbakan olmaz. İki tane padişah olmaz. Eğer kainatta iki tane ilah olsaydı o zaman çatışma olurdu. Madem ki yok, demek ki başka bir ilah da yok. Hem sonra iki tane ilah olmuş olsaydı ilahlar arasında çekişme olacaktı ve birisi birini yenecekti. Yenilen ilah değildir. Çünkü ilah yenilmez. Madem ki yenildi, o halde ilah değilmiş demek ki. Eğer yenilirse ilah değildir. Eğer başa baş kalırlarsa gene ilah değildir. Demek ki yenilen ilah olamayacağına göre, başa baş kalırsa yine ilah olamayacağına göre, o halde şöyle bir düşünmeliyim. Eğer olsaydı ya Allah'ı yenecekti ya yenilecekti. Yenilen ilah olamayacağına göre, o halde ilah bir tanedir. Başa baş kalan da ilah olamaz. Çünkü ilah her zaman yener. İlah azizdir. Ona kimse galip gelemez. Madem ki galip gelemedi, o halde ilah değildir. Madem ki böyledir, o halde ondan başka bir ilah olamaz. Çünkü onu yenen yok ve onun kainatına karışabilen bir kudret yok. O halde ondan başka ilah da yok. O halde leyse kemisli şey, onun bir misli yok. Misli gibisi de yok. Ona yakın olan da yok. Ve huve semi'ul basir. O Allah semi' ve basir olandır. Her şeyi işitendir ve her şeyi görendir. Her şeyi işitendir ve her şeyi görendir. Yaptıklarınızı görür, gizlediklerinizi de bilir. Her şeyinizi de işitir. Fısıltılarınızı da işitir. Kalbinizden geçenleri de bilir. Her şeyinizi de görür. Dolayısıyla konuştuklarınıza dikkat edin. Ağzınızdan çıkanlara dikkat edin. Çünkü Allah her şeyi işitmektedir. Amellerinize dikkat edin. Çünkü Allah her şeyi görmektedir. Allah'ın her şeyi gördüğünü ve bildiğini ve işittiğini zaten müşrikler de kabul ediyorlardı. onlara bildikleri bir şey tekrar mı söyleniyor acaba? Hayır. Onlara deniyor ki madem ki Allah böyledir ve madem ki o ilahlaştırdıklarınız böyle değildir. İlahlaştırdıklarınız böyle değil. O halde neden onları ilahlaştırıyorsunuz? İlah olan her şeyi işitir ve her şeyi bilir ve her şeye galip gelir. O halde neden onları ilahlaştırıyorsunuz? Onlarda böyle bir özellik yok ki. İnsanları ilahlaştıranlar illa da putlar değil, illa da gökteki yıldızlar değil. İnsanları ilahlaştıranlar, Allah'ın yetkisini insanlara verenler, acaba onları her şeyi işiten ve bilen ve gören olarak mı kabul ediyorlar? Kabul etmiyorlar. O halde neden onları ilahlaştırıyorlar? İlahlaştırılması gereken semi ve basir olandır. Madem ki Allah'tan başka semi yok, basir yok, habir yok, alim yok, rezzak yok, halık yok. O halde ondan başkası ilahlaştırılmamalıdır. Allah Azze ve Celle daima tevhid üzerinde durmaktadır. Bu surede de tevhide temas etmektedir. Ya Rabbi kitabın mesajını anlayabilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında senin rızan için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi senin medeniyetini tüm dünyada kurabilmeyi nasip eyle. Bu yolda çalışan mücadele edenlerin arasında olabilmeyi de bizlere nasip eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.